Ayrım 2.
Anlamsız, boş boş bakınca taş gibi donuk yüzünde küçümseyen bir gülümseme belirdi. Aldırmadım. Asansörle yukarı doğru mu çıkıyorduk, aşağı doğru mu iniyorduk bilmiyorum. Kapı açılır açılmaz, alacakaranlığın arasına usulca sokulmuştu ürkek bir aydınlık. Bir ara kaçamak ışığın geldiği yöne göz attım. Gün ağrıyor olmalı dedim kendi kendime. Bir an şafak içimde sötüyor sandım. Yine de kendimi birden yabancı gibi duyumsadım nedense. Bir odaya alındım. Birçok görevli vardı. Birdenbire yabancı bir ülkeye gelmiş gibi oldum nedense. Ürperdim. Burası bana büyük büyük apartmanların ortasına büzülmüş bir parkta sanki güz rüzgarı ağaçların arasından geçiyormuş gibi geldi. Bu doyumsuz anı yaşamak için çoktan yarıladığım ömrümde pek çok sıkıntıya direnmiştim. Ancak şimdi de oğlum için direnecektim. İnsanlık için direnecektim. Kendim için direnecektim. Karşımdakilerin olabildiğince saydamdı bakışları ama. Görür görmez bana büyülenmiş gibi baktılar. Hayal kırıklığına mı uğratmıştım onları ne? Kendi dışlarında olup biteni akıl erdiremeyen insanların bölünürü vardı hepsinin yüzünde. Şaşkındılar. Oysa ben dışarıdayken bile içeride olmanın bir başka biçimini yaşamıştım ömrümce. Eski bütünlüğümü yitirmeden sorularına cevap vermeyi tasarlıyordum ki polis şefinin suçlayan hakim sesi yüzümde tokat gibi patladı. Çete kurmuşsunuz. Kim? Oğlunuz. Yoksa siz onun çete üyesi olduğunu biliyor muydunuz? Sakın bunu bilmezlikten gelmeyin dedi. Bizim bildiğimizi siz nasıl bilmezsiniz? Ne biçim annesiniz? Pis pis sırıtıyorlardı karşımda. Sözleriyle yemyeşil yaylanın içine büzülmüş köyüm gibi içime kıvrılacağımı sanıyorlardı ki benim oğlum öyle bir şey yapmazdı. Kendimden emin. Bunu kanıtlamanız gerek. Buraya niçin getirildim? Neden getirildik? Bilmek istiyorum. Bu ele geçirilmez anı yaşayabilmek hevesindekilere direnmem beylerin hoşuna gitmedi. Katılık biraz önceki yumuşak sesin üzerinden silindir gibi geçip gitti. Onu ezdi. Ama belli değil. Soğuk rüzgarlar esmeye başladı içeride. Yüreğim buz gibi olurken içimden de dışarıda sürüp giden yaşama karşın üzerlerine olabildiğince yürekli gidiyordum. Davranışlarım olabildiğince saydamdı. Teker teker yüzlerine baktım. Kendi dışlarında olup biteni akıl erdiremeyenlerin aptallığı bu ifadesiz yüzlerde sırıtıyordu. Acımasız mıydılar yoksa bana mı öyle geldi bilmiyorum. Kalbim dipten gelen sarsıntıyla titredi. Bunlar da benim gibi insan değil mi diye geçirdim içimden. Şimdi burada, içeride, dışarıda olmanın bir başka biçimini yaşıyordum. Sersemletici bir gevşekliğe batmak üzereydi bedenim. Onun eski bütünlüğünü yitirmesine izin veremezdim. Bir an için umutsuz yorgunluğun sisleri içine gömülecektim ki, ansızın sağ tarafıma saplanan acıyla kasıldım. İki büklüm oldum. Biliyordum, hayra alamet değildi bu sancılar. Doktorun kuşkularını haklı çıkarmaktan korktuğumdan mıdır, nedendir bilmem. Bugüne dek önerisini dikkate almamıştım. Kendimi, sağlığımı ihmal ettim hep. O an orada gelecek benim için belirsiz bir düştü. Unutulmuş anıların kimi zaman yontulmuş elmas biçiminde ortaya çıkararak üstüme çullanması gibi devrim fırlayıverdi birdenbire belleğimden ortaya. Yine tuzağa yakalanmış o hayvan bakışları yüzümdeydi. Anne, beni bırakıp gidemezsin. Sen benden bir şey gizliyorsun, diyordu. Hırçındı. Odadakilerin gözleri gözlerimin içindeydi. Burada mutluluk ve mutsuzluk bir paranın iki yüzüne hiç benzemiyordu. Bunların gözünde tek yüzü vardı yaşamın, suçlu. Varoluşumun bilinciyle yaşadığım acı arasında uzak da olsa bir ilişki kurmuştum artık. Onların sözlü saldırılarına, geçmişimden süzülen hüzünle böyle suçlanmaya karşı yine de yaratabildiğim bir anlık mutlulukla karşı koydum. İğde ağacı, kocamış gövdesinde kırılan dallarına bakıp babacan bir tavırla seslendi. Yok edici bir hazine gibi belleğinin derinliğine gömdüğün, seni içten içe kemiren bu sırrı ona anlatmanın zamanı daha gelmedi mi sultan? Başından geçenleri anlatırken solgun yüzünün neredeyse tümünü kaplayan kocaman gözlerinden süzülen yaşlar erimekle kirlenmiş buz parçalarından sızar gibi sızıyordu yanaklarına. Başını kaldırıp ona baktı ve kendi kendine mırıldanır gibi. Evet dedi. Anlatmalıydım. Ama şu anda hala içeride. Biliyor musun? Kötücüktü girdiğinde. Kaç yıldır yatıyor. Daha kaç yıl yatar bilmem ki. Dava da uzadıkça uzadı. Bitmek bilmiyor. Şimdi de Yargıtay'da. Bu yüzden buradayım zaten. Ona gerçeği anlatmayı çok düşündüm. Bir zaman çok küçüktü. Şimdi ise içeride. Yaşadıklarından sonra dayananların gücüyle çözülenlerin zayıflığı arasında akılcı ölçütleri temel alan bir ilişki kuramaz. Yaptıklarımı içine sindiremez daha. Bunca sıkıntıdan sonra söyleyeceklerimi kaldıramaz. Belki daha sonra. Evet ama dedi. Yine de bir yolunu bulmalısın. Babasının varlığını bilmek hakkı, öyle değil mi? Ya vakitsiz gelecek ölüme yenilirsen, hiç düşündün mü bunu?
Sen hep toyluğun ve enayiliklerin yüzünden vuruldun sultan. Seninkisi yalnızca inatçı, kof bir gurur. Bırak bunu hazır buraya gelmişken diyorum. Bir de Eren'i görsene. Geçenlerde bir akşam üzeri geldi buraya. O da göçmüş bu genç yaşta senin gibi. Babasından başka en iyi kim savunabilir devrimi ha? Söyler misin? Oğlun gibi Eren'in de gerçeği öğrenmesinin zamanı gelmedi mi daha?
Durgundu sultan. Güz parktaki tüm ağaçları altın rengine boyamıştı. Boş bakışları parkın üzerinde gezindi. Gözlerine çöken sisin arkasından çiçeklere bakıyordu. Yine sağ tarafına hançer gibi saplanan keskin bir acıyla iki büklüm oldu. Gövdesindeki onmaz acıyı unutmaya çalışarak belleğine çakılı kalan mutluluk günlerine kaçamak buruk bir gülücük fırlattı bu güz sabahından. Gri bakışları 42'nde yağmurlarıydı sanki. Ona bakarken kökleri sızladı İda ağacının. En derin duygularını dedi. Boşu boşuna sözlerinin arkasına gizlemeye çabalıyorsun. Ama gri bakışlarından uyku gibi bakıyor sevda. Yapma sultan. Bırak bu gururu. Bilmez misin ki gurur eşekliktir. Yavrun için git. Konuş Eren'le. Gözlerinden dökülen damlacıklar birden doluyla karışık indiren sağanağa dönüştü. Neden sonra hafiflediğinde başını kaldırdı. Anılar dedi. Belleğimin sınırlarında gezindikçe bana kendini anımsatıyor idacı. Köklerime sarılıp kalmış o gün vaat edilenlere takılırken başka anılarda başka bir gece yürüyüşüne çıkıyordu belleğimde hatıralar. Mahpus damlarına düşen eskisi gibi olamıyor bir daha. İçeride çözülmeden insan kalabilmesi, eski kişiliğini koruyabilmesi insanın dayanma gücüne bağlı. Ben yetişkindim. Kişiliğim kemikleşmişti, dayandım. Oysa yavrum çok küçücüktü o zamanlar, çok da toydu. Kişiliği çözülmeden onu bir kurtarabilsem ah. Devrim küçük de olsa içinde yaşadığı gerçeğin kendi sessizliğine kalkan olacağını bildiğinden mi nedendir bilmem. Sorduklarıma hiç yanıt vermiyor. Gülümsemekle yetiniyor çoğu kez. Konuşmuyor benimle. Belki babasıyla ama olur mu bilmem ki. İyide ağacı, sultanın gülümseyişinde hüzünle dolu, iç kemiren bir gurur var. Yıllardır içini kemiren, illet gibi onu yakan gururla acı duyarak çaresiz kabullenecek gerçeği ama biraz daha zaman diye öz su gibi yürüdü düşünceler köklerinden dallarına doğru. Sonra da kilise papazının vaazını andıran bir sesle sultana Ankara'ya tepeden bakarım. Buradan tüm ülkeyi görür, olup bitenleri bilirim ben. Neler görmedim, neler yaşamadım ki bugüne dek. Hem karanlık, hem ışıklı özlemi yerli yerinde oturtmak kolay değil. Köklerim sabırla toprağın derinliklerine doğru yürüyor, genişliyorum yüreğince. İşte bana yıllara meydan okutan da bu. İnanıyorum ki bir gün. Anlatmasını sürdürüyordu ki, köpek havlamasını izleyen ayak sesiyle irkildiler. Suskunlaştı ikisi de. Sultan yorgun başını sesin geldiği yana çevirirken o da kocamış dallarını zorlukla eğip o tarafa uzattı. Köpeğini gezdiren adamın hemen arkasından spor kıyafetli iki kişi onlara doğru koşarak geliyordu. Sultanın şaşkınlığını gören İda ağacı aldırma. Her sabah erkenden gelirler buraya sağlıklı yaşam içinmiş. Demek ki ben görmeyeli buralarda her şey çok değişmiş. Değişmeyen tek şey yüreğimdeki acı. Bunlara bakma sen. Yüzleri mahkeme duvarı gibi. Bir damlacık tebessümü çok görüyorlar kendilerine. Zavallıcıklar. Şu güzel günde bir günaydını esirgiyorlar birbirlerinden. Nasıl sporsa bu. Bir de aydın olacaklar.
Bu ülke çok çekti kendini bilmez, insanlıksız böyle aydınlardan. Eh, gitme zamanı geldi. Ben de kalkayım artık. Sultan oturduğu yerden yavaşça doğruldu. Gençliğinin yalımlarını geride bırakmış yüzüne düşen bir tutam kırçıl saçı geriye attı. Buruk bir özlemle etrafına bakındı. Yorgun ama dingin bir sesle fısıldar gibi, ''Hoşça kal idacı, hoşça kal.'' ''Sağlıcakla git sultan.'' dedi. ''Söylediklerimi unutma sakın.'' Arkasından da dallarını hışırdattı. Sabah yeli koşar adım geçip gitti önü sıra. Sultanın yüzünde buruk, gizemli, belli belirsiz bir gülümseme vardı yokuş aşağı inerken. Seymenler Parkı'nda yer çekimine isyan eden ve zamana kafa tutan İdi Ağacı, onun arkasından sevecen bir hüzünle baktı kaldı. Güne bakan dalları gün ışığını selamladı. Yeni günü karşılamaya hazırlanırken sevgiyi ve acıyı tanıyan dostluğun içine uyulmuş anıt gibi gelenleri kucaklıyordu kendi sessizliğinde yine. 31 Mart 2000. Uç ya Mehmet Ağa. Sırtını Toroslara dayamış bu kasabayı ilk gördüğüm gün içim sıcacık oldu. Burası yüce dağların karpusan belleri arasına gizlenmiş, görücüye nazlanan utangaç bir genç kız tavrıyla yabancılardan yüz görünümü ister gibiydi. Eteklerine sığındığı görkemli yoruklarda yaz kış kar eksik değil. Dağlardan kopan güçlü rüzgar kasabanın alnına üvey ana şefkatiyle değdiriyordu dudaklarını. Karakterleri sert doğa koşullarıyla biçimlenmiş insanlar gibi görünmeyen durgun sular gibiydiler. Kaygılı ve sessiz. Gülmeyi unutmuş bu insanları sevdim. Onlar gibi ben de kasabanın sessizliğine demir atmış ve yaşantımı yaşayışlarına ortak ettiğim bir hasret denizine yelken açmıştım. Halkı ketumdu. Doğa gibi ser verip sır vermeyen ahali ne beni dışlıyor ne de içine kabul ediyordu. Onlara göre ben bir yabancı, gelip geçici biriydim. Üstelik çok da genç. Burayı öğrencilerimin anlattıklarıyla tanıyabiliyordum ancak. Hele de çocukların kendi şiveleriyle anlattıklarını dinlemek benim için doyulmaz bir zevkti. Eskiden okullarda vardı. Şimdi de var mı bilmiyorum. Derse başlamadan önce öğrenciler çevrelerinde gördükleri ve duydukları onlarca ilginç olaylar anlatırlardı. Mevsim kıştı, aylardan Ramazan. O gün de çalı kuşu edasıyla sınıfa girdim. Her zamanki gibi derse başlamadan önce günlük olayları konuşacaktık. Ancak bugün küçüklerimde bir başkalık gözledim. Nedense kıpır kıpırdılar. Kendimi minik bir arı kovanında sandım bir an. O denli heyecanlıydılar ki gözleri hiçbir şeyi görmüyordu. Beni bile. Dikkat ettim hepsinin bakışları canlı, yüzleri pençe pençe kızarmış ve neşeliydiler. Olağanüstü bir şey olduklarını sezmekte gecikmedim. Ama neydi bu? Öğrencilerimden birini Arap diye seviyordum nedense. Bana bu ismi ona taktıran esmer güleç yüzüne çok yakışan kalın dudakları mıydı? Yoksa gece karası kıvırcık saçları mı bilmiyordum. Çocuk değil yerinde duramayan sevimli bir Arap tayı sanki. Yaramazdı. Uyardığım zamanlar zeytin gibi iri gözlerindeki kadifemsi yumuşaklığı hırsla kökünden koparıp yüzüme fırlatıp atıyor, ardından da küçük develeğin esmer etli dudaklarını aşağı sarkıtıp somurtuyor ve küsüyordu bana. Aldırmadığımı görünce öfke şimşeklerinin çaktığı gözlerinde yalvaran köpek bakışlarıyla uzun uzun yumuşacık bakıyordu yüzüme. Bundan ötürü mü yakıştırmıştım bu adı ona bilmiyordum. Belki. Bugün Arap'ın hali hal değil. Tanıdığım çocuk gitmiş, yerine bambaşka birisi gelmişti sanki. Varlığımı ilk fark eden Arap, ok gibi yerinden fırladı ve gülerek yanıma geldi. Olanca gücüyle bağırdı. Öğretmenim, bilin mi Zantır Mehmet Ağa uçacağımış dedi müjde verircesine. Beklemedik bu söz karşısında afalladım. Ama deneyimli öğretmenler gibi hemen kendimi toparladım. Önce öğretmenim değil, öğretmenim diyeceksin dedim. Şimdi söyle bakalım, kim uçacakmış der demez. Arap'tan önce diğerleri hep bir ağızdan Zantır Mehmet Ağa, Zantır Mehmet Ağa diye kara kargalar gibi bağırıştılar. Fındık Kazım, yaşça da boyca da sınıfın en küçüğüydü. Konuşması, tavır ve davranışlarıyla sevimli olan bu öğrencim, sessizce sıraların altında gelinen tam bir fındık faresiydi. Onlarınki gibi küçücük siyah gözlerinden fışkıran bir heyecanla sıranın altından burnunu gösterip o da atıldı. Öğretmenim, bilin mi Zantır Mehmet Ağa? Camiye kapandı ya, oradan uçacağmış, dedi gülerek. Onların o heyecanlı halleri görülecek şeydi. Canlılıkları hoşuma gitti, istemeden gülündüm. Ve niçin camide kalıyor, onun evi yok mu? Sorun üzerine Arap haksızlığa uğramış bir insan tavrı ve kendinden umulmayan bir çeviklikle sözümü kapıp anlatmaya başladı çabucak. Öğretmenim, Zantır emmi bizim komşumuz. Her Ramazan'da camiye kapanır zati. Caminin bir köşeciğine pirde girerler, orada yatar kalkar. Kimsecikleri görmez. Karısını bilen, o da yımağını perdenin argazından girirmiş ya, diye bitirdi sözlerini. Konuyla ilgilendiğimi hisseden küçüklerim, işi büsbütün azıtıp dersi mersi unuttular. Her biri Zantır Mehmet Ağa'nın onlarca ilginç olan öyküsünü bana anlatabilmek için aralarında kıyasıya yarışıyorlardı. Hepsinin yüzü pancar gibi olmuş, nefes nefeseydiler. Görenler de büyük bir maratona çıkmış sanırdı onları. Anlattıkları saçma sapan da olsa, küçük laf ebelerinin ifadeleri öyle güzel, öyle içten, öyle masumdu ki, bu gidişatın sonunun nereye varacağını merak ettiğimden sözlerini kesmedim. Çünkü ağzımı açmama fırsat bile vermiyorlardı. Bağırış çığırış arasında sınıf bir anda sınıf olmaktan çıkıp panayır yerine döndü. Her kafadan bir ses çıkıyor, karşımda karman çorman bir şeyler anlatmaya çalışıyorlardı bana. Kim ne söylüyor, ne anlatıyordu, ne anlayan vardı, ne bilen. Herkes kendi söylüyor, kendi dinliyordu sadece. Bu kargaşa ortamında sınıfın en irisi sarı memiş, sözü bir kaptı ki ne kapış. Ardından atlı kovalıyormuşçasına soluk soluğa, ''Örtmenim, zantremi perdenin ardında dua okurmuş. O Kur'an'ı da ezberebilirmiş. Camide bütün gün hem Kur'an okur hem dua eder. Hem de Allah'ım beni uçur deyi bir yalvarırmış ki görme bir sen öğretmenim. İşi anlamıştım. Zantır Mehmet Ağa bir ay süresince küçüğüyle büyüğüyle tüm insanları meşgul ediyordu. Bütün bir Ramazan boyunca kendinden söz ettiren bu adam da kimdi? Kasabalılar bu yörede dilden dile dolaşan birçok gizemli olayı da ona mal ediyorlardı. Kısır yaşam koşulları içinde bunalanlar için Ramazan, onun sayesinde ilginç bir ay oluyordu buralarda. Bu işi burada kapatabilirdim. Ama susarsam çocuklarımın aklı hep bu konuda kalacaktı. Zira onlar çok küçüktüler ve Zantır Mehmet Ağa'nın kuş gibi uçacağını sanıyorlardı. Bu yanılgıyı ya şimdi düzeltebilirdim ya da hiç. Hemen çocuklar neler uçar diye sorunca hep birazdan konuşmaya başladılar yine. Kuş uçar! Lilak uçar, horaz uçar, gaz uçar. Yok lan, akıllım gazdan horaz uçmaz, diyerek neşe içinde birbirlerinin yanlışlarını da düzelttiler bu arada. Uçan varlıkların listesi uzadıkça uzadı. Listeye yanlışlıkla uçmayanlar da katılınca yine topluca düzelttiler hatalarını. Bu saydıklarınız niçin uçar? Çünkü onların kanadı var da ondan ya, dediler koro halinde ve coşkuyla. Şimdi iyi düşünün ve söyleyin bakalım. Zantır emmi uçabilir mi, uçamaz mı? Sonra nasıl oldu bilmem. Bütün öğrenciler garip bir ahenkle zantır uçamaz, zantır uçamaz diye topyekün söylenmeye, sınıfın içinde zıp zıp zıplamaya başladılar. Konuya kendimizi öyle kaptırmışız ki bu patırtı gürültü içinde zar zor duyulan zil sesiyle dersin bittiğinin ayrımına varabildik. Bu sesi duyar duymaz öğrenciler fişek gibi dışarı fırladılar. Koşarken kimisi hala zantır uçamaz, zantır uçamaz diye mırıldanıyordu içli bir türkü tadıyla. Ben bir yandan küçüklerimin o komik hallerine, diğer yandan da Zantır Mehmet Ağa'nın küçüklerimin düşüncelerinde, hatta düşlerinde bile hiçbir zaman uçamayacağına emindim artık ve de gülüyordum. Öğretmen odasına girer girmez yüzümdeki hınzır gülüşün farkına varan okul müdürü, ne var, ne oluyor dercesine, anlamlı bakışları karşısında ona dönüp ''Müdür bey, kimdir bu Zantır Mehmet Ağa?'' boynunu iki yana cık cık diyerek büktü. Ardından da başını hiddetle iki yana salladı ve ''Çocuklar mı anlattı?'' diye soruma soruyla karşılık verirken hemen ekledi. ''Koruma Derneği'ndeki bizim Zafer'in babası.'' Duyduklarım karşısında kulaklarıma inanamadım. Küçük dilimi yutacaktım neredeyse. Dudaklarımdan odanın içine ''Vay canına, olamaz.'' sözleri bir leğen kirli çamaşır suyu gibi şar diye dökülüverdi.
Niçin?
Bilmem. Zafer Bey buralılara hiç benzemiyor. Kibar ve aydınlık düşünceli çağdaş biri. Oysa söylediklerime inanmıyorsun ama ne yazık ki.
Okul müdürü şakacı biriydi. Benimle yine kafa buluyor olmalıydı. Kuşkucu tavırla şaka yapmıyorsunuz değil mi? Ya çocukların anlattığı o öykü.
O sırada odanın bir köşesinde mandolin çalan buranın yerlisi öğretmen arkadaşım başını kaldırdığında yeşil gözlerinin zehire battığını gördüm. İstemeden konuşmaya katıldı.
İşte o tam bir kepazelik. Çoluk çocuğun kafasını karıştırmaktan, cahillerin inançlarını sömürmekten başka bir şey değil. Bu iş bu kadarla kalsa yine iyi. Her yıl Ramazan'da nereden gelirler bilmem. Bunların Bilal babaları ve kör Fatmaları gelir. Güya zikrederler. Bu iki zat-ı muhterem de bu arada fakir fukaranın sırtından bir yıllık nafakalarını çıkarıp çekip giderler. Gidiş o gidiş. Ta ki seneye Ramazan'a kadar. Hani yoksulluğuna üzüldüğün Cengiz var ya, onun babası bile çoluk çocuğunun rızkından kestiklerini bunlara armağan olarak sunar.
Ya bu ne ki? Geçen yıl müritleri bu mübarek zatın abdest suyunu dökmeye kıyamamışlar da bardak bardak içmişler. Ne yazık ki değişen ülkemizin kökünü kazıyamadığımız değişmeyen gerçeği bu. Birden gözümün önüne pis abdest suyunu bardak bardak içenler geldi. Bir anda midem alt üst oldu. Öğürmeye başladım. Neredeyse yediklerimi oracıkta çıkarıverecektim. İnancın bu denli yozlaştırılmasını, bu denli sömürülmesini aklım almıyordu bir türlü. Nasıl olur da insan çoluk çocuğunun rızkını, hele bu çağda, olacak iş miydi bu? Odanın havası birden bozuldu. Neşemiz kaçtı. İçimize bir kasvet çöktü. Suskunlaştık. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Her zaman neşeli, iri göbekli Ali Bey ağlamaklıydı. Mandolin çalmanın zevki büsbütün kaçmış olmalı ki onu elinden bıraktı. Üvey baba hiddetiyle kendinden uzaklaştırdı hemen. Kırmızı yüzü sıkıntıdan daha da kızardı. Kara kırmızı oldu. Zor nefes alıyordu. Tınısında kederin binbir tonunun yankılandığı bezgin ve öfkeli bir sesle ''Zafer ilahiyat mezunudur. Senin gibi o da isyan ediyor.'' Konuşurken karşısında hı hı diyerek köst dinliyor ve onaylıyorlar söylediklerini. Ama sonra yine bildiklerini okuyorlar. Babasına söz geçiremiyor kaldı ki kar oluyor zavallıcık hele de. Okul müdürünün saçları kirpi gibiydi. Sert, kalın ve dimdik. Baktım kafasındaki tek mil saçlar ayağa fırlamış. Esmer yüzü daha da kararmış. Alabildiğince kasılmış yüz hatları gergin tel gibi ha koptu ha kopacak. Kederle kıvrılmış etli dudaklarının arasında bembeyaz dişleri de görünmese ona karaların Mehmet'i diyeceğim neredeyse. Onun duyarlı yüreğinin bol yankılı acılı sesi kulaklarımı ve odayı buldurdu. Yurdumuzda inanç köleliği dokunsanmayacak bir gerçeklik arkadaşlar. Cehalet bataklığını kurutmayınca ne irticanın kökü kazınır ne de din baronlarının sayısı azalır. Bu iş çok zor. Bizimkisi büsbütün zor. Diyen sesi hem yorgun hem de bezgindi. Zil sesi konuşmalarımızı böldü. Bugün duyduklarım bir anda düşüncelerimi bombardıman etmeye yetti de artmıştı bile. Sınıfın kapısından içeri girerken büyümüş, olgunlaşmış bambaşka biriydim artık. Bir o kadar da şaşkın ve üzgündüm. Ama yılgın ve ümitsiz değildim. Velilerimin içinde de çocuklarım onlar büyüklerine benzememeliydi. Ama nasıl?